Bugün sizi eski antlaşmaya götüreceğim. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde çağrılan iki kişi üzerinde durmuş ve o kişilerin yaşamı aracılığıyla ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda bir takım ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışmıştık. Kimdi bu kişiler? İki önemli kişi. Bunlardan biri Musa'ydı, diğeri Yeşu'ydu. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde. İki kişinin çağrılışları. Musa ve öğrencisi Yeşu. Bugün yine bir kişinin çağrılışına bakmak istiyorum. Bu kişi Yeşaya. Onun için bugün sizi Yeşaya kitabı 6. bölüme götürmek istiyorum. Ve bu Yeşaya aracılığıyla değerli kardeşler göreve atanmadan önce Rab bizi göreve atamadan önce değerli kardeşler ne yapmamız gerektiğini bu Yeşaya aracılığıyla öğrenmiş olacağız. Gelin Yeşaya kitabı 6. bölümünün ilk 8 ayetini okuyarak oradaki ruhsal içeriği her zaman olduğu gibi birlikte anlamaya çalışalım sevgili kardeşler. Yeşaya 6 ilk 8 ayet kim okumak ister? Bulan okusun. Kim okumak istiyor? Ha? Oku bakalım. Ayşe.
Rab Yeşaya'yı çağırıyor.
Evet.
Kral Uzuyay'ın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahtta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar
duruyordu.
Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor. Öbür ikisiyle de uçuyorlardı.
Evet.
Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Sarrafların seslerinden kapı sövmeleriyle eşikler sarsıldı. Tapınak
dumanla doldu.
Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Bana karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm.
Ya.
Sarraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değil, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Sonra Rabbin sesini işittim.
Ya.
Kimi göndereyim, bizim için kim gidecek diyordu. Ben, beni gönder dedim.
Ya, teşekkürler. Ben, beni gönder dedim. Şimdi konumuza giriş olarak önce hem Yeşaya hakkında hem de Yeşaya'nın yaşadığı dönem hakkında size biraz böyle bir ön bilgi vermeyi uygun gördüm. Onun için biraz bunun hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Yeşaya çağrılmadan önce yaşamı ve Tanrı'yla ilişkisi ile ilgili kutsal sözde yer alan herhangi bir kayıt yok sevgili kardeşler. Yeşaya kitabı biliyorsunuz peygamberliklerle dopdolu olan bir kitap. Yani İsa'nın gelişiyle ilgili, İsa ile ilgili çok çok peygamberliklerin yapıldığı bir kitap. Yeşaya kitabı biliyorsunuz eski antlaşma 39 kitaptan oluşmuş. Yeni antlaşma kaç kitaptan? 27 kitaptan oluşmuş. Ve ilginç olan 27 kitap, yeni antlaşmadaki o 27 kitabın 20'sinde o 20 kitap Yeşaya'dan bir takım alıntılar yaparaktan kullandığına tanık oluyoruz. Yeni antlaşmadaki 20 kitap. Sanki şöyle düşünün, bu kanaviçeyi biliyor musunuz kanaviçeyi? Bu kanaviçe, bu kastanka üzerinde gererler, iplikle, renkli renkli ipliklerle işlerler. Sanki böyle bir durum söz konusu. Yani o 20 kitapta, yeni antlaşmanın 20 kitabında Yeşaya'dan alıntılar yaparaktan rengarenk ipliklerle işlenmiş o kaneviçe gibi adeta bu peygamberlik sözleri değerli kardeşler yeni antlaşmanın bu 20 kitabında işlenmiş durumda. Ve Yeşaya'nın yaşadığı dönem gerçekten çok zor bir dönemdi. Yani diyebiliriz ki oldukça gergin bir dönemdi. Ve o dönemde dünyayı gerçekten etkileyen, gerçekten silkeleyen bir süreç söz konusuydu. Ve bundan dolayı da ister istemez sosyal düzen bir şekilde silkelenmiş durumdaydı, bozulmuş bir durumdaydı ve bu sosyal düzen bozulmuş olduğu için de ister istemez bir karışıklık söz konusuydu. Yeşaya'nın yaşadığı dönem değerli kardeşler. Ve bakıyoruz ki kuzeyde bir ulus yükselmiş ve dünyayı ele geçirme çabası içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Ve bu ulusun hangi ulus olduğunu eğer bana sorarsanız Kutsal Kitap'ta yeri geldiğinde ben bunu burada ifade etmişimdir. En acımasız ulus olan Asur krallığıydı. Asurlular sevgili kardeşler. Ve bu süre içerisinde, bu korkunç dönem içerisinde Hizkiya ne yapıyor? Tapınağa giriyor. Şimdi genelde zorluklar olduğunda ne yapıyoruz? Bizim iki ayağımız genelde bir pabuç içerisinde giriyor değil mi? Ve ister istemez bazen sırtımızı farkında olmadan Tanrı'ya dönebiliyoruz ve kendimiz durumlara odaklı bir şekilde durumlara çözümler üretmeye çalışıyoruz doğal olarak da. Doğru mu? Ama Hizkiya'nın tutumu gerçekten beni oldukça etkiliyor. Ne yapıyor? Bu karışıklık dönem içerisinde ne yapıyor? Yaptığı şey Tanrı'ya duayla yöneliyor. Ve Tanrı'ya dua ediyor ve Tanrı da ne yapıyor? Onu teşvik edici bir şekilde, biçimde yanıt veriyor. Ve yanıt neydi? Yanıtı da 2. Krallar kitabı 19. bölüm 32 ve 33. ayetlerde bunu görüyoruz değerli kardeşler. Asur askerleri Güney Krallık olan Yahuda'yı asla alamayacak. Bu bir şekilde, çok net bir şekilde Hizkiya'nın önüne konmuştu. Ve aynı zamanda da Asur ordusu Yerişalim sokaklarına asla ve asla ayak basamayacak. Bu teselli edici değil miydi? O acımasız halk bunu başaramayacaktı. Ve bu büyük bir teselliydi. Bu güzel bir yanıttı Tanrı'dan Hizkiya için. Ama diğer taraftan da ne olacaktı? Fırat Nehri kıyılarında yer alan bir başka ulusu. Neydi bu ulus? Babil. Babil ulusunu Rab Tanrı ne yapıyordu? Adım adım hazırlıyordu. Eğer Rab Tanrı'nın yönlendirmesi altında kalmayıp, Yahuda Tanrı'nın sözünü dinlemeyip eğer geri dönmezse, Babil ulusu ne yapacaktı? Yahuda'yı esaret altına alacaktı sevgili kardeşler. Eğer geri dönmezse. Demek ki Tanrı ne yapıyor? Yahuda'ya bir fırsat veriyor ki tekrar geriye dönsün diye. Şimdi şöyle düşünüyorum. Tanrı da zaman zaman bizlere fırsatlar veriyor. Yani eksikliğimizi ya da yanlışlığımızı görüp, değil mi? Rab Tanrı'ya tekrar dönebilmemiz için Rab Tanrı aynı burada olduğu gibi bize de fırsatlar önümüze koyabiliyor değerli kardeşler. Şimdi yıllar öncesi bir televizyon kanalında İngiltere'nin kraliyet ailesinde krallık yapan diyelim 6. George hakkında bir program vardı. Bu kişi 1896 yılı ile 1952 yılları arasında yaşamış bir kişi. Ve bu kişinin yapmış olduğu o krallık dönemine baktığımız zaman ve ondan önceki krallık yapan kişilerle o 6. George'un krallığını karşılaştırdığımız zaman gerçekten de 6. George döneminde büyük bir esenlik, büyük bir huzur egemendi İngiltere'de. Yani onun krallık yaptığı dönemde değerli kardeşler. Ve 2. Dünya Savaşı döneminde sosyalistler başa geçince inanılmaz olaylar oldu. Ve bu inanılmaz olaylar karşısında 6. George oldukça etkilendi, sarsıldı. O kadar etkilendi ki 1952 yılında 56 yaşındayken, gençken hayatını kaybetti. Ve bu kişi 1952 yılında 6. George'un ölüm haberi duyurulduğunda ne oldu biliyor musunuz? Kral öldü. Aynı okuduğun gibi Hiskia, Kral Hiskia öldü. Aynı Kral 6. George da öldü haberi duyulunca İngiltere'nin dört bir yanından insanlar ne yaptı ki o ana kadar her şey tıkırında giderken Tanrı'yı aradıkları yok. Ama işler sarpa sarmaya başladığı zaman ne yaptılar? Dört bir taraftan bir araya gelip kiliselere akın edip var olan 6. George döneminde var olan o esenlik, o yaşadığımız huzur kaybolmasın ve var olan o düzen ortadan kalkmasın diye sevgili kardeşler dua ettiler bu insanlar. Şimdi şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Sancılı süreç, sıkıntılı süreç ne yaptı? İnsanları Tanrı'ya yöneltti. Doğru mu? Şimdi düşünün. Hiskia'nın ölümü de ne yaptı? İnsanları aslında aynı burada Yeşaya da görüyoruz. Aslında bir şeyler yapması gerekirken yaptığı şey ne Yeşaya'nın? Tanrı'nın tapınağına yönelmek. Görebiliyor musunuz? Sıkıntılı süreç onu ne yaptı? Tanrı'ya yöneltti. Şimdi bazen şunu duymuşumdur. Belki sizler de zaman zaman duydunuz değerli kardeşler. Ben kitap masasında örneğin bir İtalyan kökenli bir tekerlekli sandalyede bir orta yaşlı bir kişinin gelip bir süre sonra yaptığımız sohbette iyi ki sakat kaldım. Çünkü eğer sakat kalmasaydım Rabbi bulmazdım. Yani o sakatlık dönemi Rab kimse tabii ki yani bu yani ben bunu istemem böyle bir şey tekerlekli sandalyeye düşmek. Ama o kişi o orta yaşlı kişi beni o kadar çok teşvik etti ki ben iyi ki böyle bir durumdayım şu anda ki bunun sayesinde ben Rab Tanrı'yı buldum. Yani o yaşadığı o sıkıntılı süreç onu Rab Tanrı'ya yönelmesini sağlamıştı. Ya da fiil tarihinde duymuştum genel anlamda. Diyor ki Marmara depremi sonrasında Tanrı'ya yönelme fırsatı buldum. Yani o depremde yaşananlar benim Tanrı'yı aramamı sağladı. Türkiye'de bazı kişilerden bunu çok net bir şekilde duydum. Yani ister istemez insanın doğasında olan bir şey, sıkıntılı, sancılı süreçler bizi aslında Tanrı'ya yöneltmiş olması doğal bir davranış olması lazım. Değerli kardeşler, yani bizim bunun tam tersi olmaması lazım. Yani o süreç bizi her zaman Rab Tanrı'ya yöneltmesi gerekiyor. Ve bizler Tanrı'dan uzaklaşmayacağız, sıkıntılı süreçte sırtımızı dönmeyeceğiz ve aynı Yeşaya'da olduğu gibi yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevireceğiz değerli kardeşler. Bunun en güzel örneği sadece Yeşaya değil. Bakın Yeremia'da içinde geçmekte olduğu sıkıntılı süreçte, o da biliyorsunuz ağlayan peygamber olaraktan geçiyor Yeremia. Ve halkı için yaşananlar karşısında acı içerisinde inlemesi gerekirken, evet gözyaşı döküyordu ama öbür taraftan da iki ayak bir pabuca girmiş bir şekilde inanılmaz hatalar yapmak yerine, bakın Yeremia kitabı 33. bölümde, Yeremia kitabı 33. bölümde 11. ayette bakın ne diyor. Yahuda kentlerinde, bu sözler yüreğinden dökülüyor Yeremia'nın. Yahuda kentlerinde Yeruşalim sokaklarında sevinç ve neşe sesi, gelin güvey sesi, Rabbin tapınağına şükran sunuları getirenlerin sesi yine duyulacak. Bakın olumsuzluk var mı burada? Yok. O sıkıntılı sürece rağmen diyor ki, halkı teşvik ediyor. Merak etmeyin. O sevinç ait olduğumuz Rab Tanrı sayesinde aynı şekilde devam edecek. Bakın nasıl bitiriyor? Şöyle bitiriyor. Bu çok hoşuma gidiyor değerli kardeşler. Her şeye egemen Rab'be şükredin. Neye rağmen? İçinde bulunduğunuz sıkıntılara rağmen. Çünkü sevinci, pardon, gözyaşlarını sevince dönüştüren, karanlığı ışığa dönüştüren, gerçekten o sancılı süreci mutlu dönem içerisine sokan Rab olduğu için. Rab'be şükredin. Çünkü o iyidir diyor. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Bunun altını lütfen çizin. Ne diyor Hatice? Bakın 33-11. Kaç kez söylüyorum? 33-11. Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Amin diyelim mi buna? Rabbin sevgisi eğer sonsuza dek kalıcı ise, bizim yapmamız gereken değerli kardeşler, sıkıntılı süreçte yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmemiz gerekiyor. Böyle olmuyor mu? Bakın düşünün. Hepimiz değişik değişik sıkıntılı süreçten geçiriyoruz. Doğru mu? Her zaman burada ifade ettiğim gibi renkleri farklı, ağırlıkları farklı ama hepimiz değişik değişik sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Ve bütün bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, çevremizde yaşanan ya da hayatımızda görülen bütün olumsuzluklara rağmen bizler ne yapıyoruz? Kilisemize geliyoruz. Doğru mu? Bir araya geliyoruz ve birlik ve bütünlük içerisinde ne yapıyoruz? Rab'be tapınıyoruz, Rab'be övgüler sunuyoruz ve bu Tanrı'nın evi olaraktan ifade ettiğimiz bu küçük kilise topluluğunda ne oluyor? Keder, sevince, acı, tatlılığa dönüşebiliyor Rabbimiz İsa Mesih'in sayesinde. Doğru mu? Bütün sıkıntılı sürece rağmen, yani güllük gülistanlık bir süreç olmamasına rağmen bir araya geldiğimizde ilahilerimizle, değil mi, dualarımızla ne yapıyoruz? Yüzümüzü durumlara değil, Rab'be çevirerekten ona yücelik getiriyoruz. Tıpkı Yeşaya'nın yaptığı gibi, burada Yeremia'nın ifade ettiği gibi. Onun için bizler ona yöneldiğimiz zaman, bizler ona baktığımız zaman ne oluyor? Rab bizi teselli ediyor, Rab bizi bina ediyor ve yeniden ayağa kalkmamıza destek veriyor. Yürüyüşümüzü sağlıklı bir şekilde yeniden devam ettirebilmemiz için değerli kardeşler. Onun için söylemek istediğim şu: tapınışta sadece sevinç yok. Yani tapınışın içerisinde acı da var. Tapınışın içerisinde elem de var değerli kardeşler. Yani elem, acı, sorun, problem doğal olarak tapınışın da bir parçası olaraktan görmemiz gerçekleşiyor. Görmemiz gerekiyor. Çünkü sadece güzel gelişmeler karşısında her şey yolundayken tapınış gerçekleşmiyor. Yani her şey tıkırında giderken tapınmamız gerekiyor. Her şey güzel iken, istediğimiz gibi gelişmeler devam ederken biz Rabbe hamd etmemiz gerekiyor. Hayır, sıkıntılı süreçte de bizler bir araya gelip ya da bulunduğumuz ortamlarda Rabbe bakıp ona yücelik getirebiliriz değerli kardeşler. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman birçok örneklerle dolu değil mi? İman adamları, Davut gibi olsun, Yeremia gibi olsun, Yeşaya gibi olsun, Hezekiel gibi olsun, Daniel gibi olsun, ne büyük sorunlar yaşadılar. Nebukadnezar döneminde ne büyük acılar yaşadılar. Ne kadar sıkıntılı süreç içerisinden geçtiklerine tanık oluyoruz. Ve bu insanlar o geçtikleri o sıkıntılı süreç içerisinde İslam bayrağını doğal olarak çekmeleri gerekirken ki bugünün görüntüsü bu aslında. Değil mi? Bugün insanın doğal yapısı böyle. Doğru değil mi? Yani Yakup burada Yakup mektubuna baktığımız zaman ne zaman diyor sıkıntıdaysam o zaman sevinçliyim diyor. Ya sıkıntıdayken sevinçli olmak mümkün mü? Normal insan mantığıyla mümkün değil ama biz yüzümüzü sıkıntılardan Rabbe çevirdiğimiz zaman durum farklı oluyor. Onun için Davut hani hep diyoruz ya burada pişmiş tavuğun başına bile gelmedi onun başına gelenler. O yakınmak yerine bakın bu gerçeği iyi kavramış olan Davut 86. mezmurda 6. ayetti. Mezmur 86 ayet 6. Bakın ne diyor değerli kardeşler, nasıl yaklaşıyor sıkıntılı süreç içerisinde iken. Duayla Tanrı'nın huzuruna geliyor ve sorunlarını, sıkıntı ve sorunlarını Rab Tanrı'ya şu şekilde beyan ediyor. Kulak ver duama ya Rab diyor. Kulak ver duama ya Rab. Yalvarışımı dikkate al diyor. Hangimiz bu şekilde dua etmedik? Ya Rab, içinde bulunduğum durumu görüyorsun, biliyorsun. Elini uzatsana. İçinde bulunduğum durumdan çıkmama yardım etsene. Yoksa beni duymuyor musun? Yoksa dualarıma sırtını mı çevirdin? Sanki Rab Tanrı çok uzaklardaymış gibi, değil mi? Sanki bizi işitmiyormuş gibi, sanki bizimle hiç ilgilenmiyormuş gibi zaman zaman da olsa hissediyoruz, doğru mu? Ama bakın, Davut bunu söylerken, yalvarışıma dikkate al derken neden bunu söylüyor? Biliyor musunuz neden bunu söylüyor? Okuyabilecek misin Hatice? Açtıysan 86. mezmuru. 7. ayetini oku. Bakın nedenini o kadar güzel açıklıyor ki.
Sıkıntılı günümde sana yakarırım. Çünkü yanıtlarsın beni.
Amin. Teselli ediyor mu bizi? Davut diyor ki kulak ver ya Rab diyor. Yalvarışımı dikkate al. Ya soruyorum kendime Davut neden bu şekilde yaklaşıyor Tanrı'ya? 7. ayet yanıt veriyor. Çünkü ben biliyorum ki sıkıntı anımda Rab Tanrı duama yanıt verecektir. Ne erken ne geç. Tam zamanında. Değerli kardeşler, dua ettiğiniz bir konuda yanıt almadığınız dönemler oldu mu hiç? Tabii ki oldu. Kafa sallıyorsunuz. Ama belki şöyle diyebiliriz. Ben her zaman şunu veriyorum. Hani hatırlayın Rab İsa Mesih Getsemane bahçesinde indigo kase önünde durarken ya Rab eğer mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır demişti. Dua etti. Acı içindeydi. Tüm insanlığın günahı onun üzerinde bir baskıydı. O kasede bulunan bütün o çirkinliği, pisliği dibine kadar içmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Tanrı duasına yanıt verdi mi? Birçokları hayır diye cevap veriyor. Ama hayır. Tanrı yanıt verdi. Neydi yanıt? Tanrı sessiz kaldı değil mi? Yanıt neydi? Hayır. Senin dışında başka bir çözüm yok. Ancak sen tek çözümsün. İnsanların günahlarını ortadan kaldırabilecek yeterlikte olan tek kişi sensin. Şimdi Davut sıkıntılı dönemi Rab'be ilettiğinde biliyordu ki Rab benim duama ne erken ne geç mutlaka yanıt verecektir. Değerli kardeşim. Onun için o sıkıntılı süreç içerisinden geçerken sizden ricam şu. Lütfen izin vermeyin. Geçen hafta söyledim ya İbrahim. Bakın genç yaşta değildi. 75 yaşında vaat alıyor. Oğlu olacağı vaadi alıyor. Vaat ne zaman gerçekleşiyor? 25 yıl sonra. 99 yaşındayken, 100 yaşındayken. Böyle bir şey olabilir mi? Ama kuşkuya yer vermedi. İbrahim, değerli kardeşler. Yani o bekleyiş, durumlara odaklanaraktan o bekleyiş süreci onu aşağı çekmesi ne fırsat vermedi İbrahim. Bizler de o sıkıntılı sürece izin vermeyin. Seni daha çok aşağılara çekmesin. O sıkıntılı sürece bakmayın. Rab'be daha çok, yani fırtınalar ne kadar çok artarsa işte o zaman daha çok Rab'be yakın olmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için Rab'be odaklanmak zorundayız. Bizi ayağa kaldıracak olan Rab'be odaklanmamız gerekiyor. Ve hiçbir şekilde sıkıntılı sürecin ağırlığı, derecesi ne olursa olsun tapınışımıza, yani Rab'be bakmamıza engel olmasın. Ama oluyor değil mi? Ha? Bakın, gerçekçi olalım. O sıkıntılı süreçte olmuyor mu? Oluyor değil mi? Yani eminim ki az önce burada ifade ettiğinde pazar günleri eşimin çalışıyor olması aile düzenimizi bozdu. Sıkıntı. Bir sıkıntı oluştu değil mi? Ama sen o sıkıntıya izin verirsen o sıkıntı seni daha da aşağılara götürecek. Daha da aşağılara. Ama hamdolsun ki buna rağmen çıktın geldin Ayşe. Hamdolsun iyi ki araba senin şey, otomatik. Kolunu fazla kullanman gerekmiyor. Değerli kardeşler, gerçekten bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi Rabbimizin doğumundan önce yaklaşık 740 yıl öncesi halk bu üzücü haberi aldı. 6. bölümde okuduk Yeşaya. Ne diyor? Kral Uzya öldü. Güm. Şimdi Yahuda krallığının 11. kralı Uzya ölüyor. Kaç yıl krallık yaptı? 52 yıl boyunca Yahuda üzerinde ne yaptı? Krallık yaptı bu kişi. Ve onun döneminde aynı hani 6. George'dan örnek verdim ya. Aynı Uzya'nın, Kral Uzya'nın döneminde büyük bir huzur, esenlik, bir düzen söz konusuydu. Egemendi değerli kardeşler. Onun için Uzya'nın ölümü Yeşaya'yı ister istemez silkeledi. Yani sarstı. Neden biliyor musunuz? Uzya sadece kral değil, aynı zamanda da Yeşaya'nın çok yakın arkadaşıydı kutsal kitapta anladığımız kadarıyla. Uzya, Kral Uzya, Yeşaya'nın çok yakın arkadaşıydı değerli kardeşler. Ve ne yapıyor? Yeşaya huzur bulmak, yüreğinin yeniden tazelenip, yeniden ayağa kalkabilmesi için ne yapıyor? Bütün o yaşanan olumsuzluklara rağmen tapınağa yöneliyor. Şimdi onun tapınağa yönelmiş olması, Yeşaya'nın tapınağa yönelmiş olması doğru bir davranış değil miydi? Doğru bir davranıştı değil mi? Olumsuzluklar karşısında yüzünü durumlara değil, Rab'be çevirmiş olması. Onun için Bizler böyle durumlarda ister istemez, bunu söylüyorum yani, bu bende de oluyor bazen, kendi anlayışımıza bel bağlıyoruz. Yani sanki bizler çok daha iyi biliyormuş gibi ister istemez çözümler bulma yoluna ya da çabası içerisine giriyoruz. Ve ne yapıyoruz? İster istemez iki ayak bir pamuç içerisine giriyor ve inanılmaz yanlışlıklar yapabiliyoruz. Ama bizler tam tersine Rabb'e sımsıkı sarılmamız gerekiyor ve ona bakmamız gerekiyor. Onun için Yeşaya'nın Rabbin evine gitmesi, tapınağa gitmiş olması gerçekten de çok önemli, doğru bir davranıştı. Peki Yeşaya gitti Rabbin evine. Bizim de Rabbin evi, tapınak yok şu anda. Tapınak bizleriz zaten. Ama kilisede bir araya geliyoruz, doğru mu? Bizim de tapınağımız burası. Çünkü birlikte burada tapınıyoruz, doğru mu çocuklar? Rabb'e birlikte burada ona yücelik getiriyoruz, doğru mu? Peki Yeşaya tapınağa girdiğinde, Rabbin huzuruna çıktığında neyi keşfetti? Oraya girdiğinde neyi keşfetti? Evet, Kral Uzziya ölmüştü. Bu belliydi. Ama tapınağa girdiğinde neyi keşfetti? Rab Tanrı'nın taht üzerinde oturduğunu görmüş olması neyi açıklıyordu? Neyi, hangi gerçeği, nasıl bir gerçeği Yeşaya'nın önüne koyuyordu? Sizce? Söyleyin bana. Onu tapınakta görmüş olması, tapınağı dolduruyor olması, sevinçle kutsal, kutsal, kutsal diye haykırıyor olması neyi gösteriyordu? Söyleyin ya, neyi gösteriyordu sizce? Evet, başka? Çok pratik, çok pratik. Evet, Uzziya ölmüştü ama Rab Tanrı yaşıyordu. Tanrı ölmemişti değerli kardeşler. Bu süper bir şey. Bakın, emin olun, çok basit bir ifade olabilir. Bilmiyorum ama ben heyecan duyuyorum. Rab Tanrı'nın yaşıyor olduğu gerçeğini net bir şekilde görmüştü. Tapınağa yöneldiğinde. Bakın, ben bunu yani lütfen sizleri karşıma alaraktan söylemiyorum. Genelde bu 40 yıllık iman hayatında neler gördüm? Türkiye'de yaşadığım dönemlerde de imanlar arasında. Neler gördüm biliyor musunuz? Ya Şevki kardeş, geçen hafta niye gelmedin? Ya diyor, cumartesi günü çok yoğun bir şekilde çalıştım, yorgundum. Kendimi iyi hissetmedim. Ya da moralim o kadar çok bozuktu ki, onun için gelmek istemedim. Ulan babam, moralin bozuksa daha çok gelmen lazım. Sıkıntı içerisindeysen, değil mi? Kendini bitkin hissediyorsan daha çok gelmen lazım. Aslında daha çok, yani ben burada bunu ifade ederken yürek doluluğuyla kendim için de bunu söylüyorum değerli kardeşler. Ben de zaman zaman Türkiye'de yaşadığım dönemde aynı yanlışı yaptım. Annem babamdan dolayı o gün kiliseye gitmedim. Gitmem gerekirken daha çok, hani diyoruz ya burada, yani fırtınalar daha çok arttıkça aslında daha çok Rab'be bakmak zorundayız. Onun için burada Yeşaya'nın bunu görmüş olması gerçekten de insanı ayağa kaldırır nitelikte değerli kardeşler. Onun için gerçekten sıkıntı ve sorunlu dönemlerde dahi durum ve şartlar ne olursa olsun, tabii ki 40 derece ateş yatıyorsun, evde yatalaksın, bunu söylemek istemiyorum. Bazen şartlar, koşullar da mümkün olmuyor. Anlayabiliyorum ama aslında daha çok şundan emin olun. Kendini kötü hissettiğin için gelmemezlik olmasın. Daha çok Rab'be sarılın, daha çok Rab'be bakın, daha çok Rab ile birlikte olma gayreti içerisinde olun sevgili kardeşler. Onun için aklıma Yusuf'la Meryem geldi. Hatırlayın, onlar sayım için gitmişlerdi, değil mi? Ve yoldayken İsa'yı kaybettiler. Doğru mu? Peki İsa'yı 3 gün boyunca aradı bu insanlar, Yusuf'la Meryem. Nerede buldular İsa'yı? Tapınakta değil mi? İlginç değil mi tapınakta bulmuş olmaları? Bakın, ikinci bölüme bakın. Çok ilginç. Orada tapınakta nasıl buluyorlar İsa'yı? Din önderleriyle onlara müthiş sorular sorarken, onlarla sohbet yaparken İsa'yı orada buluyorlar. 46. ayette bakın ne diyor. 2:46 Luka 2 ayet 46. Değerli kardeşler. Diyor ki din öğretmenleri arasında oturmuş onları dinliyor ve sorular soruyordu. O zaman ben pratik olarak baktığım zaman şöyle diyorum. Meryem'le Yusuf kopuk olan ilişkiyi öyle diyorum. Pratik olarak Tanrı'yla olan kopuk olan ilişkiyi nerede tekrar sağladılar? Tapınakta. Tanrı'nın tapınağında yeniden Tanrı'yla bağlantı kurma olanağı sağlamışlardı. Evet, Kral Uzziya ölmüştü ama hamdolsun Tanrı değil. Bunu söyleyebilir miyiz? Şükürler olsun. Bugün de o yaşıyor ve aramızda. Ve bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi, Yeşaya 6. bölümün ilk ayetlerinde okuduğumuz gibi, her şey üzerinde egemen olan Rab, tahtı üzerinde görkemli bir şekilde oturuyordu. Ve evet, Yeşaya yersel kralını evet kaybetmişti ama krallar kralının bir anlık da olsa ve o güzelim eşsiz tazeliğini tapınakta yeniden yakalayabilmişti Yeşaya. Ve onunla karşılaşmış ve kökten Yeşaya değişmişti. Rab Tanrı'yı görkemli bir şekilde taht üzerinde gördüğünde. Şimdi ben bu Yeşaya 8 ayetlik parça içerisinde 4 nokta öne çıkartmak istiyorum. Tabii ki bugün onların hepsine bakmak mümkün olmayacak ama en azından şunu söylemek istiyorum. Birinci nokta olarak da Yeşaya tapınağa gittiğinde ne görmüştü ilk? Evet, Uzziya ölmüştü ama Tanrı değil. Değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Ruhsal anlamda Yeşaya Rab Tanrı'yı görmüştü. Birinci noktamız bu olduğunu söyleyebiliriz. Rab Tanrı'nın kişisel yapısını, onun yüceliğini, onun görkemini tıpkı Musa gibi. Bakın, çıkış 15. bölüm, çıkış 16. bölüm. Bu bölümlere baktığımız zaman biz biliyoruz ki Rab Tanrı Musa'ya nasıl öncülük ettiğini birebir Musa bunu gördü. Rab Tanrı ona nasıl sabırla katlandığını, değil mi? Musa bunu gözleriyle gördü. Ve yeni geldiğinde Rab Tanrı'nın ona kızıp da onu nasıl azarladığını gördü mü? Bunu da gördü. Bakın, bütün bu olup bitenler karşısında Musa ne yaptı biliyor musunuz? Değerli kardeşler, Rab Tanrı'yı görmenin sonucunda, Rab Tanrı'nın onunla birlikte olduğu gerçeğini anladıktan sonra, Rab ona öncülük ettiğini, onu uyardığını, ona destek olduğunu fark ettikten sonra 11. ayette çıkış kitabı 15. bölüm 11. ayet, 2. Musa kitabı, 2. Musa kitabı, 15. bölüm, 11. ayette, lütfen bir kardeş okusun bunu. Çıkış 15, ayet 11.
Var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta, görkemli, heybetiyle, övgüye değer harikalar yaratan var mı?
Bak. Bak nasıl bir gerçeğe ulaştı? Ha? O sıkıntılı süreç içerisindeyken Musa net bir şekilde Rab Tanrı'nın nasıl bir Rab Tanrı olduğunu, onun görkemini, onun yüceliğini kavradı, anladı, gördü ve övgüyle harikalar yaratan var mı senin gibisi Rab Tanrı diyor. Övgüye layık olan sensin. Tıpkı Musa'nın yaptığı gibi Yeşaya da ne yapıyor? Rabbin o tapınağı doldurduğunu görüyor. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen Rab Tanrı'yı görüyor ve övgüyle gerçekten hoşuma gidiyor. Üçüncü ayette 3 kez kutsal, kutsal, kutsal ifadesiyle Rab Tanrı'ya yücelik getiriyor. O zaman diyebilir miyiz? Tapınmamızın merkezi ne olması lazım? Rab Tanrı'nın kendisi olması gerekiyor değerli kardeşler. Gerçekten çok harika bir görüm. Her şey üzerinde egemen olduğunu görmek büyük bir teselliydi Yeşaya için. Bu bizler için de geçerli olsun. Rab Tanrımız her şey üzerinde egemen Tanrı. Amin. Diyelim buna amin yürekten. Her dakika amin demeye gerek yok. Ama yeri geldiğinde içten geliyorsa biz bu gerçek karşısında her şeyi bilen, her şeyi gören Tanrı kardeş, Tanrı karşısında ve gereğini yapan Tanrı karşısında amin ifadesini kullanabiliriz değerli kardeşler. Onun için bu gerçek önümüzde duran, önümüzde ilerleyen bir gerçek olsun. Evet, Kral Uzziya'nın ölümü büyük bir kayıptı ulus için. Çünkü ulus kralsız kalmıştı. Yönetimsizdi ve Yeşaya tabii ki başta bir kral olmayınca hani diyoruz ya bir yönetim kötü bile olsa yönetimsizlikten çok daha iyidir. Doğru mu? Şimdi yönetici yok. Kral ölmüş. Şimdi böyle bir durumda bu esenlik, var olan huzur, var olan bu ruhsal zenginlik artık bu kral olmayınca artık yok olup gidecek, sona erecek ve kıtlık baş gösterecek ve halk bunun sonucunda, bu olumsuzluklar sonucunda bunalım içerisine girecek. Bunalım içerisine düşecek düşüncesi Yeşaya'da hakimdi. Şimdi kafa böyle bir düşünceyle meşgul Yeşaya'nın. Artık kral yok, artık eski o harika olan dönem artık olmayacak düşüncesine odaklanmış olmasına rağmen, buna rağmen kalkıp Rabbin tapınağına yönelmiş olması gerçekten de doğru bir davranıştı değerli kardeşler. Onun için ben şunu söylüyorum. Yersel kişiler, yersel yönetimler yok olup gitse bile Tanrı, yaşayan Tanrı tek yönetici. Ve her şey üzerinde egemen ve ona bizler de bel bağlamamız. Ona gerçek anlamda onu kucaklamamız gerekiyor değerli kardeşler. Tıpkı İbrahim gibi. Ve yeri geldiğinde her zaman söylerim değerli kardeşler. Bu İbrahim konusunu paylaşırken de söylemiştim. Hangimizin hoşuna gidiyor beklemek? Hiç hoşumuza gitmez değil mi? Çünkü beklemeyi kayıp bir süreç olaraktan görüyoruz. Ama farkında değiliz ki geçen hafta söylediğim gibi o kayıp olarak düşündüğümüz süreç aslında bizim için hazırlık dönemi. Rab önümüzde duran yolu hazırlıyor bizim için aslında. Doğru mu? Bakın Musa 40. mezmuru Tanrı esiniyle kaleme alırken ilk ayette ben onu okumanızı rica ediyorum. Orada bir süreç yok. Ama Musa'nın beklediğini söylüyor. Diyor ki Rab Tanrı'yı bekledim diyor. 40. mezmur Almancası da herhalde 1. ayet. Bekleme sizde 2 mi? Almanca'da 2 mi? Tamam. Evet, Almanca'da iki olarak geçiyor ama Türkçe'de bir. Ne diyor orada?
Rabbi sabırla bekledim.
Bakın, şimdi bu ifadeyi lütfen alın. Rabbi sabırla bekledim. Peki ne kadar bekledi? Yazıyor mu? O zaman diyebilir miyiz? Ben ayeti şöyle ifade edeyim. Rabbin önünde sabırla bekledim. Bekledikçe bekledim. Bekledikçe bekledim. Bekledikçe bekledim. Hala bekliyorum. Bekledikçe bekledim. Ve sonra ne oldu o beklemenin sonucunda? Devam et.
Bana yönelip yakarışımı duydu. Amin.
Bakın bu net hepimiz için geçerli değerli kardeşler. Süre ne kadar uzun bile olsa, ne kadar beklememiz gerekmiş olsa da eninde sonunda Rab işiten bir Tanrı ve haykırışımıza yanıt veren bir Tanrı. Bu bizi teselli etsin mi? Amin diyelim değil mi? Amin. Feryadımı duydu, Rab Tanrı yakarışımı işitti. Bakın gecikmek, reddedilmek anlamına gelmesin. Sanki gecikince artık Rab beni işitmiyor. Gecikince artık Rab beni duymuyor. Artık sanki Rab bana sırtını çevirdi. Düşüncesi egemen olmasın. Değerli kardeşler, Rab Tanrı dualarımızın sonucunda uygun olan zamanda gereğini yapandır da yapacaktır da. Gerekli olan yanıtı vererek. Bizim yapmamamız gereken ona, yapmamız gereken güvenmektir. Güven bağlamaktır değerli kardeşler. Onun için bütün güven bağladığımız kaleler yıkılmış olsa, dağlar yerle bir olmuş olsa bile, bel bağladığımız, güvendiğimiz insanlar bizi hayal kırıklığına uğratsa bile, kalbimizi kırmış olsa bile, büyük bir kriz içerisine düşmemize neden olsa bile, Rab asla değişmeden bize destek olmaya, bizi teselli etmeye devam ediyor. Evet, Kral Uzziya ölmüştür. Tahtın geleceği belirsiz. Ama o yersel tahtın arkasında, gerçekten görülmeyen o tahtın arkasında, çok daha ötesinde cennetsel, göksel bir taht var. İşte o taht üzerinde Yeşaya Rab Tanrı'yı görüyor. Ben diyorum ki hepimiz aynı noktada olmamız lazım değerli kardeşler. Yersel yönetimler olmuş olsa da her şeyi üzerinde tutan, her şeyi elinde tutan ait olduğumuz Rab Tanrı. Her şeyi. Çünkü dualarımızı hala işitiyor. Bundan emin miyiz? Peki aynı zamanda da zamanı geldiğinde de yanıtlıyor mu? Evet. Yanıtlıyor. Peki hala olağanüstü şekilde işlemeye devam ediyor mu? Evet. İşlemeye devam ediyor. Ve burada belki bir düşünce daha önünüze koyup noktalayacağım, noktalamak istiyorum. Harika olan değerli kardeşler, tapınakta sanmıyorum ki sadece Yeşaya vardı. Yani tapınma esnasında burada da biliyorsunuz sadece ben yokum, sizler de varsınız değil mi? Ve oradaki şu ifade birazcık dikkatimi çekti benim. Rab Tanrı'yı gördük demiyor. Gördüm diyor. Çok ilginç değil mi? Gördüm. Şimdi değerli kardeşler, bizler bir arada Rab'be bakarken, bir arada Rab'be tapınırken tabii ki ilişki içerisindeyiz, bağlantı içerisindeyiz. Ama buna rağmen duygu açısından farklı farklı noktalardayız, doğru mu? Ben mesela bazı topluluklara katıldığımda, vaaz etmek için gittiğimde bazı kardeşlerin o tapınma esnasında gözyaşı döktüğünü gördüm. Ya da vaaz ederken birkaç kez burada da gördüm. Bazı kişilerin gözleri dolduğunu gördüm. Bakın, vaaz herkese yapılıyor ya da tapınma hepimiz birlikte bütünlük içerisinde yapıyoruz. Ama farklı duygusal açıdan farklı farklı noktalarda olabiliyoruz değerli kardeşler. Çünkü ben şuna inanıyorum. Tapınma esnasında ben kendimden örnek vereyim. Bazen Rabbin önüne geldiğimde onun görkemine odaklandığım zaman, yani bilmeme rağmen ne bileyim o an, belki bazen burada siz de fark ettiniz, konuşurken bazen duygulanıyorum. Hiç fark ettiniz mi? Bazen böyle sanki ağlamaklı gibi oluyorum, zor tutuyorum kendimi ağlamamak için. Ben bu tapınma esnasında bazen o kadar duygulanıyorum ki ve içim hakikaten böyle kırılıyor. Ne kadar berbat bir günahlı biri olduğumu görüyorum. Ama buna rağmen kucaklayan bir Tanrı'yı görüyorum değerli kardeşler. Pasaklı olmama rağmen, günahlı olmama rağmen, güçten yoksun, çaresiz olmama rağmen beni kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyorum. Ve bu beni ister istemez duygulandırıyor. Farklı bir boyut içerisine girmemi sağlıyor değerli kardeşler. Yeşaya Tanrı'yla karşılaştı. Ve bu karşılaşma karşısında ne yaptı? Eğildi. Yumuşak bir yaklaşım, kırık bir yürekle ne yaptı? Açtı yüreğini. Ve Rab Tanrı ne yaptı? Ondaki o isteği, yaklaşımı görünce Rab Tanrı da onu tamamen değiştirerek çok farklı bir noktaya gelmesini sağladı. Yani yenileyerek, tazeleyerek sevgili kardeşler. Rab aslında var ya bugün hepimizi yeniden tazelemek istiyor. Aslında her gün Rab'de tazelenmek, Rab'de yenilenmek çok harika bir şey. Değerli kardeşler, Rabbin gücüne her gün ihtiyacımız var. Rabbin dokunuşuna hepimizin her gün ihtiyacı var. Sadece pazar günü için geçerli değil. Her gün. Her ortamda, her durum ve koşulda. Yersel krallar gelip geçici. Ama Rab Tanrı, kurtarıcımız İsa Mesih, ölüm üzerinde yenge kazanmış olduğu için sonsuza dek kalıcı olan diri Tanrı. İşte onun için diyor ya, Yuhanna 14'te herhalde yanılmıyorsam. Dokuz olabilir, 19 olabilir, bilmiyorum. Ben yaşadığım için sizler de yaşayacaksınız. Bu harika değil mi? İbraniler mektubu 7. bölümde ne diyordu? Bir zamanlar size demiştim, ezberleyin bu ayeti. 25. ayet 7:25. İbraniler sonlara doğru. İbraniler mektubu 7. bölüm 25. ayet. Ne diyor orada?
Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Bak yavaş yavaş tek tek okur musun lütfen?
Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir.
Bakın, tümüyle kurtaracak güçtedir. Doğru mu? Ama neden kurtarabilecek güçte? Neden sorusuna yanıt ayetin devamı veriyor. Çünkü
onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır.
Bak, hep yaşamaktadır. Şu an yaşıyor mu Rab? Yaşıyor, hamdolsun. Rab gereğini 2000 yıl önce nasıl yaptıysa bugün gereğini yine yapacaktır. Zaten yapmaya da devam ediyor değerli kardeşler. Onun için Yeşaya bu açıklamayı almış olması onun çok iyi bir insan olmasından dolayı mıydı değerli kardeşler? Hayır. Yeşaya bu çağrıyı yüreği yumuşak olduğu için, kırık bir yüreğe sahip olmuş olduğu için almıştı. Onun için bu gerçek, son bir ayet okuyaraktan noktalamak istiyorum. Bu gerçek, 2. Tarihler 16. bölüm. Svayte Kronik, Kronik Tarihler, 2. Tarihler kitabı. Son ayet ve bununla da noktalıyoruz değerli kardeşler. Şimdi Rab Tanrı, evet, yaşıyor, yaşayacağımızın, onunla birlikte yaşayacağımızın güvencesini veriyor ve gereken desteği vermeye devam ediyor. Ama o her şey üzerinde egemen olmuş olmasına rağmen bizim de üzerimize düşen var. Biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yaşayanın yaptığı gibi. Nedir o biliyor musunuz? İşte bu ayet. 16 ayet 9. 16. bölüm, 2. Tarihler, 16. bölüm, 9. ayet ne diyor?
Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür.
Bakın ne anlıyoruz? Rabbin gözleri bütün yürekleriyle, bakın yarım bir yürekle değil, bütün yüreğiyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Demek ki Rab güç veriyor. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? O gücü yarım bir yürekle değil, tam bir yürekle almamız, kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, evet, Rab Tanrı görüyor. Evet, Rab Tanrı biliyor. Bilmiş olduğu için, görmüş olduğu için gereğini yapıyor. Doğru mu? Ama o gereğini yapıyor ise biz ne yapmamız gerekiyor değerli kardeşler? Bu ayete göre, bak buradan anladığımız şu değerli kardeşler. Yüce olan Rab Tanrı kendini açıklamak için uygun ve kendisini dinleyen kişileri arıyor. Aynı Yeşaya gibi. Kırık bir yürek, almaya açık bir yürek, değişmeye açık bir yürek. Tam anlamıyla Rab Tanrı'ya güvenen, her durumda Rab Tanrı'ya bakan kişileri arıyor. Rab Tanrı üzerine düşeni yapıyor mu? Evet. Ama biz de kendi üzerimize düşeni yapmamız lazım. Nasıl? Ona güvenerek, kırık bir yürekle, ondan alma arzusuyla onun önünde durarak. Evet. Ne durumdayız Rabbinin?